Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, Okudukça isimli programda sizlerle birlikteyiz. Okudukça isimli programımızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta başlamıştık malumunuz. Ben Deniz Yusuf Temizcan. Bu haftaki konuğumuz Salih Yüzgenç. Aynı zamanda Erkam Radyo'da Genç Zamanı isimli programı yapıyor. Cumartesi akşamları saat 10'da. Bu hafta Salih'le yeni çıkan dergimiz hem biraz okuru, hem gencin macerasını, hem onun hayatındaki yenilikleri neler yapıyor konuşmak istiyoruz. Salih, hoş geldin.
Hoş bulduk. İnşallah programımız hayırlara vesile olur diyelim. Aynı zamanda Okudukça programımız da böyle güzel bir eksikliği tamamlar.
İnşallah.
Kültüre dair, kitaplara dair yeri doldurur diye temenni edelim.
Tabii ilk programlarımızdan birisinde seni konuk olarak almamızın aslında özel de bir manası var. Bu birbirimizin samimiyetinin de herkese aşikar
Eyvallah.
Olmasını sağlayacak. Evet.
Eyvallah.
Salih benim çok sevdiğim bir kardeşim, refikim bu yolda. Birkaç aydır İstanbul'dayım ben. Normalde Sakarya'da hem çalışıyordum orada hem de üniversite devam ediyordu. Salih'le uzun yıllardır bir dostluğumuz, birlikteliğimiz var. Fakat son zamanlarda daha bir teşriki mesai yapıyoruz, birlikteyiz.
Evet, şartlar bizi buraya getirdi.
Evet, ama memnunuz bundan.
Memnunuz tabii ki. Çünkü biz dostlarla beraber olmaktan mutlu oluyoruz ve en büyük zenginliğin dostluk olduğunu düşünüyoruz. Buna göre hayatımızı temellendiriyoruz. İnsan hayatı çünkü çok farklılıklara gebe, çok değişimlere gebe bir hayatımız var.
Kuşkusuz.
Burada ayakta tutan şey insanı, insanı insan olarak kalabilmesini sağlayan şey dostluk, samimiyet, arkadaşlık. Bunun bozulmaması Rabbimizden dileğimiz.
Evet. Seninle bu programımızda biraz dergilerden, genel olarak dergilerden, gencin macerasından, senin orada neler yaptığından bahsedelim istiyorum. Mesela gencin nasıl hazırlandığından, yazı işlerinde neler olduğundan biraz söz edelim istiyorum. Yeni çıkan kitap dergimiz Okur'dan bahsedelim istiyorum. TÜYAP'tan da biraz bahsedelim istiyorum. Geçen haftalarda birlikte TÜYAP'taydık. TÜYAP'a dair neler tecrübe ettik, orada neler yaşadık, biraz onu konuşalım istiyorum arzu edersen.
Olur tabii.
Okur'la başlayalım. Biz geçen hafta ilk programımızda Okur'un mutfak ekibini burada ağırladık. Halil İbrahim Gürgenç'le, Esat Mücahit'le beraberdik. Onlarla Okur'un macerasını konuştuk. Nasıl hazırlandığını konuştuk. İçeriğini konuştuk. Arzu edenler onların radyo kaydını internet sitemizden dinleyebilirler. Erkam Radyo'dan. Ama senle biraz daha Okur'un senle olan kısmını konuşalım. Yani senle birlikte neler yaptığımızı konuşalım. Burada tabii yine muhtevaya girelim. Belki programımızı geçen haftayı kaçırıp ilk defa dinleyenler olur. Okur bir aylık kitap dergisi olarak çıktı. Sen de yayın kurulundasın. Birlikte senle günler süren bir hazırlık sürecindeydik. Bazen sabahladık. Değil mi? Dergilerin de bir şeyidir aslında. Bu tatlı bir tarafıdır sabahlamak. Biraz bundan bahsedelim. Okur senin için ne ifade ediyor? Birlikte hazırlarken neler yaşadın, neler hissettin? Mesela iki tane ayrı yazım var. Birisi Alain de Botton'un kitabı hakkında, birisi Büyüyen Ay yayınları hakkında. Biraz bunlardan bahseder misin?
Bahsedelim tabii ki. Şimdi bizler yazmaya ve okumaya dair kendimizi her zaman geliştirmeye gayret ediyoruz. Bunu seviyoruz çünkü. Yazı yazmayı, kitap okumayı, konuşmayı, bilgi edinmeyi, kendimize dair bazı şeyleri geliştirebilmeyi, ortaya çıkarabilmeyi çok seviyoruz ve dileğimiz de yolumuzda inşallah bu şekilde olur diye temenni ediyoruz. Okur dergisi hayatımızda bu anlamda önemli bir yere sahip. Çünkü okumaya ve yazmaya sevk eden bir dergi. Hem bir dergi olması nedeniyle böyle, hem de kitap dergisi olması nedeniyle daha da bir önem kazanıyor bu özelliği. Okur derginin yayın kurulundayız, evet, ama aynı zamanda bunun çıraklarından biriyiz. Çünkü kendimizi geliştirme adına, kendimize dair bazı şeyleri gösterebilme adına Okur dergisi bize iyi bir alan sağlıyor, iyi bir platform sağlıyor. İlk tanıtım sayısında Alain de Botton'un kitabını ben tanıtmıştım, Haberler kitabını. İletişim üzerine daha çok benim kitaplarım, tanıtacağım kitaplar Okur'da yer alacak. Çünkü ben alanım daha
İletişim
çok...
İletişim kitaplığı isimli bir bölümü hazırlıyorsun aslında, değil mi Okur'da?
Evet. Yani Okur dergisindeki benim temel amacım iletişim, medya, haberler. Daha çok böyle hayatımızda var olan ama çok dikkat etmediğimiz, televizyonda, gazetelerde, dergilerde, internette, sosyal medyada karşımıza çıkan ama perde arkasına dair pek bir izlenimimizin olmadığı, pek bir, efendime söyleyeyim, yani tahayyülümüzün canlanmadığı şeyleri ben ortaya çıkarmak istiyorum. Çünkü gerçekten de öyle. Şimdi biz haber okuyoruz ama haberleri nasıl okuyoruz? Televizyonda ana haber bültenlerini izliyoruz ama nasıl izliyoruz? Tartışma programlarını takip ediyoruz ama nasıl takip ediyoruz? Bunlar büyük soru işaretleri. Türkiye sıfat anlamında çok zengin bir ülke. Yani en fazla evet. Başkan, yönetici, yönetim kurulu üyesi gibi tanımlamaların olduğu ülke dünyada Türkiye. Şu an resmi rakamlarını hatırlayamıyorum ama böyle bir istatistik vardı. Türkiye'nin böyle bir
özelliği. Türkiye'de herkes başkan.
Türkiye'de herkes bir başkan. Herkesin bir...
Bizim bir abimiz vardı. Sokaktan 10 kişi çevirseniz kesin 9'u bir şeyin başkanıdır.
Derdi. Kesinlikle öyledir. Yani evet. Ya bir köy derneğindedir.
Evet.
Ya sınıf başkanıdır. Ya okulda bir evet. Temsilcidir. Evet. Öyle yani. Sen kendinden mesela bir örnek ver. Yani okur derginin editörüsün. Ya da başka şekilde başka yerlerde görevlerin muhakkak evet. Vardır yani. Okulda bir kulübün vardır. Başka bir evet. Programın vardır. Hiç olmadı evin reisisin. Evet. Öyle değil mi? Evet. Evet. Yani evet. Bizde böyle bir şey var abi. Ortada böyle bir şey varken, özellikle böyle bir tanımlamalar zinciri varken insana dair kaçırdığımız bazı şeyler oluyor. Biz sıfat anlamında doluyuz, güçlüyüz ama hayata dair belirtilen sıfatları tanımlamada zayıfız. Çünkü gelen sözleri sıfatlar üzerinden yorumluyoruz. Yani başkan şunu dedi, şunun başkanı bunu dedi, şu gazetenin sahibi bunu dedi. Bu doğru olarak algılanıyor. Oysa uzmanlık ve derinlik böyle basit bir şey değil. Bunu zamanla insan anlıyor. Belli gazeteleri, belli haber metinlerini, belli televizyon kanallarını takip eden bir zihin ona göre düşünmeye başlıyor. Bu bir gerçek. Yani bunu herkes biliyor zaten. Bunun zıttı olarak karşı tarafın beslediği, karşı tarafın şişirdiği şeyleri takip eden biri de ona göre düşünmeye başlıyor. Ve ortaya bu sefer bir çatışma atmosferi çıkıyor. Sol tandanslı görüşe sahip gazeteleri okuyan bir adam onlar gibi düşünüyor. Sağ tandans dediğimiz ya da farklı şekilde adlandırılan medya gruplarının haberlerini takip eden biri, okuyan biri de ona göre düşünmeye başlıyor.
Maalesef zaten bugün ülkemizde bu bir tarafını belirtmeden, belirlemeden bir yayın organı da neredeyse çıkması çok mümkün olmuyor değil mi? Yani mutlaka bir taraf seçmeli. O tarafın taraftarları onu okumalı, beslemeli. Bu şekilde tuhaf bir döngü devam ediyor. Yani Türkiye'deki şöyle bir şey de sorayım sana hazır konuyu açmışken. Genel böyle gazetelere, televizyonlara baktığında aynı zamanda bir iletişimcisin sen. Bu alanda okudun. Bu alanda çok kafa yoruyorsun. Genel olarak Türkiye'de gazeteleri, haber kanallarını, televizyonları nasıl görüyorsun? Kaliteli bir yayın oradan sence yapılıyor mu?
Şimdi az önce söyledim ya uzmanlık olmadan herkesin bir sıfatı var diye. Ben de aslında bu konuda çok uzmanı değilim. İlk önce buna sığınırım evet. Yani. Fakat yine de kendi düşüncelerimi paylaşmak isterim. Çünkü her insan Allah'ın bir ayetidir. Her evet. İnsanda böyle bir tecelli vardır. Her insanın kendisine ait bir gözü vardır dünyaya dair. Birincisi tarafsızlık diye bir şey yok. Bunu herkes biliyor. Mümkün olan bir şey değil bu. Yani tarafsızlık insan fıtratına aykırı bir şey en başta. Evet. Haberlerde de bunun olmadığını söyleyebiliriz. Haberlerde tarafsızlık mümkün olan bir şey değil. Fakat adalet mümkün olan bir şey. İyi bir haberci tarafsız değildir. Gerçekten değildir. Gerçekten iyi bir haberci ise. Ama iyi bir haberci adaletlidir. Şöyle diyelim. Adil haber yapar. Hakkı gözetir. Allah'ın hakkını gözetir. İnsanın hakkını gözetir. Kamunun hakkını gözetir. Hayvanın hakkını gözetir. Hayvanlarla alakalı haber yaparken değil mi? Mesela ne diyor? Hayvan hakları toplandı. Artık bundan sonra kurban kesimlerine dair bildirge yayınladı. Kurban kesimlerini engellemek istiyor. Şimdi böyle bir haberi haber olarak veriyorsun ama burada dini anlayışa bir hakaret var. Çünkü İslam'a göre kurban bayramı...
Müslümanlara bir hakaret
evet,
var.
Yani bunu haber olarak paylaşıyorsun ama ortada böyle bir sorun var. Bunu çok böyle söylem içeren, çok böyle yargılayan ifadelerle değil de şu şekilde verirsin. Dersin ki hayvan hakları toplandı. Hayvan hakları derneği, X bir dernek toplandı. Bundan sonra kurban kesimine dair böyle bir şey yapmak istediklerini belirttiler dersin. Yani iddiada bulundular dersin mesela. Ortaya...
Veya çok cinsiyetçi söylemler de olabiliyor değil mi? Bu noktada çok da fazla. Adil olunamıyor.
Çok fazla.
Bir intihar haberini verirken mesela üniversiteli genç ve güzel kız diyor. Halbuki sen onu orada tuhaf bir şeye sokmuş oluyorsun.
Ben üniversiteye başladığım ilk sene çok sevdiğim bir kıymetli büyüğümü ziyaret etmiştim. Bana demişti ki gazetecilik mi okuyorsun demişti. Evet demiştim. Hayatın hatasını yapıyorsun demiştim. Ben de niye demiştim. Çünkü gıybet yapmaya, yalan söylemeye sevk eden bir mesleğin olacak.
Avukatlık için de öyle derler.
Öyle derler. Ne kadar gerekli de olsa, ihtiyaç da olsa böyle bir yapısı vardır. Bu yüzden insanın gazetecilik, hukuk gibi bölümleri okuyorsa, siyasal ilişkiler, kamu yönetimi gibi bölümleri okuyorsa, hayatın ve sosyal ilişkilerin direkt böyle tabanında, merkezinde olan yerlerde okuyorsa, kendisine ahlaki olarak çok önemli bir şey katması lazım. Çünkü hataya çok sevk eden bir yapısı var. Gerçekten öyle. Tecavüz oluyor, haber yapıyorsun. Tecavüze uğrayan kadının ya da kızın düştüğü durum kimin umurunda? Haber metinlerinde artık adı geçiyor onun her yerde. Ve internette yayılıyor.
Veya o intihar eden kişinin öyle bir tuhaf bir fotoğrafını veriyorsun ki...
Evet.
O olayı başka bir yere çekmiş oluyorsun yani.
Çok anlatılır mesela. 15 yaşındaki bir çocuk ekmek çalmış. 2 tane ekmek çalmış diye. İşte 10 sene hapis yatmış diye. Değil mi?
Evet.
Böyle Türkiye'de bunlar oldu. Eskiden oldu. 90'lı yıllarda yaşadığımız şeylerdi bunlar. O çocuğun ondan sonraki akıbeti ne olacak? Ekmek çalmış. Ekmeği çalmış. Gerçekten çok ihtiyacı varmıştır, yapmıştır. Veya bu hatadır. Pişman olmuştur, tövbe etmiştir. Ama sen onu haberleştirerek, çok da böyle hırsız muamelesi yaparak, haberleştirerek ortaya atıyorsun. Ve o çocuk ondan sonra hayatına adapte olamıyor. Çünkü kendisini resmi olarak, hukuki olarak temizlese bile, cezasını çekse bile haberlerden silemiyor. İnternet de var artık bir de, değil mi? Hı-hı. İnternete düşen bey silmek mümkün olmuyor. Benim başıma böyle bir şey gelmişti. Benim kardeşim var 5 yaşında. Onunla alakalı bir haber olmuştu mesela yıllar önce. Ben bayağı uğraştım.
Ya, silmek için mi?
Sildirmek için uğraştım yani, yalan yok. Ama şöyle çok sildirdim. Şöyle
çünkü
sildirdim.
Google'da arama yapınca hep o belki tuhaf
çıkıyor,
şeyler çıkacak.
Şunu düşündüm, bu çocuk büyüyecek. Yani 18-20-19 yaşlarına gelecek. Tam böyle ergenlik dönemi, böyle hayata dair fikirleri oluşmaya başlayacak. Kendi adını internet sitelerinde görecek. Ve alakasız haberlerde görecek. Kötü bir haber değildi ama moralini bozabilecek bir şeydi. Hmm. Ben de istemedim böyle bir şey olmasını. Adama diyorum ki mesela bu haberi kaldırın, yanlış diyorum bu haber. Biz diyor kaldıramayız, özgür basın falan. Bana öyle bir mail attı. Ben de dedim ki ya dedim çok özür dilerim, affedersiniz dedim ama özgür basından bahsediyorsunuz dedim. Hangi maddelere sığınıyorsunuz? Ona şeyi gönderdim. Basın ahlak etik bildirgesi var mesela. Onları falan gönderdim. Hemen sonra sildiler. Çünkü şey vardır bir de hani bunların refleksinde biz haberciyiz, özgürüz. Öyle bir şey yok yani aslında. Kim bunu yapıyor? BBC mi bunu yapıyor? Burada ismini verelim. Kim bunu yapıyor ki? Gezi olaylarında gördük yani. Ne yaptık?
Sadece Türkiye'de değil, dünyada örneği var mı bunun yani?
Tarafsızlık mümkün olan bir şey değil. Kısaca bunu söyleyebiliriz. Haberlerde.
Amerika'da yakın zamanda seçim oldu. Donald Trump seçildi. Hillary Clinton'la yarıştı. Amerika'nın ve belki dünyanın en saygın hani tırnak içinde denilen gazetelerinden biri New York Times. Seçimlerden çok önce tarafını belli etti. Biz Hillary Clinton'ı destekliyoruz dedi. Ve sürekli Donald Trump hakkında abuk subuk haberler yaptı. Yani onu halkın gözünde zedeleyecek haberler. Hı hı. Sonra da Donald Trump seçildikten sonra özür diledi Donald Trump'tan.
Evet.
Nerede hani özgür basın, tarafsız basın?
Böyle bir şey mümkün değil. Tarafsızlık
ama
yok.
Ama ben biraz adalet şu kanaatteyim. Var. Yani Türkiye'deki mesela biraz da bunun için sordum. Haber kanallarını, gazeteleri genel anlamda ben çok beğenmiyorum. Yani bu şeyin hani bir tarafta olma hissinin de belli bir sınırı olmalı. Çok aşırı derecede bir şeyi var yani bunun. Hangi taraftaysa sadece onun görüşlerini vermek, diğerlerini yerden yere vurmak, öbürünün hiç iyi yanlarından bahsetmemek gibi garip bir şey var. Bana bugün birisi gelip sorsa, bir lise öğrencisi, hangi gazeteyi, televizyonu izlemeliyim, okumalıyım, hangisinden en güzel faydalanabilirim dese, herhalde tam bir isim veremem yani. Çünkü hiçbiri bence çok iyi değil.
Evet. Burada tabii devreye Yusuf abi birkaç şey giriyor. Bahsettiğimiz hem adaletli olamama meselesi var. Adalet yok yani ortada. Çünkü adalet iki açıdan zedelenir. Bir diyor düşmanına zulmedersen, düşmanına karşı zulümde bulunursan. İki dostuna torpil yaparsan. Şimdi hem ortada torpil var, ortada kayırma var. Kendi adamını, kendi sevdiğin insanları ön plana çıkarma var fazlasıyla.
Evet.
Hem de düşmanına karşı zulüm var. O zaman adalet diye bir şey olmaz ortada. Hem de nitelik zayıf. Kaliteli insan sayısı az.
Doğru.
Bir gazeteye gittiğin zaman sana diyor ki ne okudun? Sen de diyorsun ki gazetecilik okudum, sosyoloji okudum. O zaman diyor burada çalışamazsın. Diyorsun ki ben gazetecilik okudum, sosyoloji okudum ki sosyologlar aslında çok iyi haber yazarlar gerçekten. Yani sosyoloji mezunları çoktur aslında habercilikte. Çünkü
evet.
Hani toplum üzerine çalıştıkları için olayları iyi gözlemlerler falan. Adam diyor ki bana ekonomist lazım. Ekonomi mezunu lazım. Hukuk mezunu lazım. Çünkü ben de adli haberi yazdıracağım. Ben de ekonomi haberi yazdıracağım. Öyle, gerçekten öyle. Yani sporla alakalı ilgin var mı? Bu önemli değil. Spor haberini herkes yapıyor. Spor haberlerine bak, tekrardan böyle, ibaret.
Tabii birbirinin kopyala yapıştırından ibaret. Bir de bir haberi mesela zaten kimse doğru düzgün tam detaylı okumuyor diye düşünerekten çok böyle rastgele cümleler, anlatım bozuklukları, imla hataları. Hadi bunları da geçtik. Mesela hem yalan haber olması hem de üzerinde böyle çok çalışılmadan, uğraşılmadan, araştırılmadan yazılmış tonlarca haber.
Hı hı.
Zaten bu haber siteleri iyice işi cıvıklaştırdı. Yani okuyucuyu çekmek için o garip başlıklar, içine girdiğiniz zaman onu bulamıyorsunuz. Her yerden patlayan reklamlar. Yani insanlar nereden doğru bilgiyi iyi, güzel bilgiyi, nitelikli çalışmayı alabilecekler sorusu hala gündemde.
Evet. Bu sorunun cevabı aslında dışarıdan gelecek bir şey değil. Dışarıdan bir el bunu düzeltmeyecek. Bu belli. Biz kendimiz yöntem geliştireceğiz. Haber eleme süzgeçleri diye bir tabir vardır medyada. Haber eleme süzgeçleri nelerdir? Eşik bekçili diye bir şey vardır. Mesela eşikte bekleyen bir eşikte bekleyen bir medya patronu olabilir bazen. Senin haberini süzgeçten geçirir, değiştirtir yani. Sen elma dersin, o armuda çevirir yayınlarken. Veya dini söylemler devreye girer. İslami bir camiada habercilik yapıyorsan, İslam'a dair böyle metin aralarında zararlı şeyler varsa yayınlayamazsın gibi şeyler. Buradaki süzgeçleri biz kendimiz belirlememiz lazım. Okurken yani en azından. Nasıl okuyacağız? Bu zor bir soru. Bu eğitimle gerçekleşebilen bir süreç. Bu yüzden zaten şu an liselerde medya okuryazarlığı dersleri müfredata katılmaya başladı. Üniversitelerin ciddi çalışmaları var.
Medya okuryazarlığı evet. Çalışmaları var.
Mesela konferanslar, seminerler çok ciddi bir şekilde şu an devam ediyor. Türkiye genelinde birçok yerde ben duyuyorum. Yani medya okuryazarlığı semineri değil adı ama bu algıyla alakalı çalışmalar yapılıyor. Şimdi bunun uzmanlığı diye bir şey bence çok mümkün olan bir şey değil. Çünkü medya bir de çok yenilenen bir şey ama Mehmet Ütfarsan ağabeyimiz var biliyorsunuz. Medeniyet Üniversitesi'nde kendisi zaten genel sekreterlik görevini yapıyor. Erkam Radyomuz'da da programları var, radyo programları. Kendisi mesela bu konuya ciddi eğilmiş bir isim. Ciddi çalışmaları var. Mesela ben onunla konuşurken hep bana söylerdi o.
Ben de okuryazarlığı dersi aldım ondan.
Evet. Ben ondan mesela okulda öğrendiğimden belki de daha fazla şey öğrendim yani Lütfü abiden. Çünkü anlattığı şeyler çok daha güncel şeyler. Okulda aldığımız bilgiler bizim tamam güzeldi, iyiydi ama daha çok teknik bilgilerdi. Habere, medyaya dair. Çünkü okuldan sen o eleştirdiğin medya gruplarından çalışmaya yetiştiriliyorsun okuldayken. Ama sosyal hayattaki bilgiler, günceldeki pratikler çok daha farklı. Suriye ile alakalı gelen haberler, fotoğraflar değil mi? Uluslararası basından gelen fotoğraflar saptırılıyor. Mesela ben hiç unutmam. Tahrir Meydanı vardır Mısır'da. Bir de Rabiatül Adeviye Meydanı vardır. İki tane meydan. Tahrir Meydanı Sisi taraftarlarının kullandığı, toplandığı meydan. Rabiatül Adeviye Meydanı da kimin? İhvan Hareketi'nin, Mursi taraftarının toplandığı meydan. Normalde İhvan çok daha fazla Mısır'da nüfus olarak. Bu bir gerçek. Fakat bir fotoğrafta Tahrir Meydanı'nın fotoğrafı. Kalabalık, Sisi taraftarları. Ama o an haber platformu, o anki haber sitesi Rabiatül Adeviye meydanıyla alakalı haber yapması lazım. Fakat elinde kalabalık bir meydan fotoğrafı bulamıyor. Ne yapıyor? Tahrir Meydanı fotoğrafını Rabiatül Adeviye Meydanı'nın fotoğrafı gibi veriyor. Düşünüyor ki bunu halk anlamaz zaten.
Nasıl gerçekten
birçok insan da anlamıyor olabilir. Çünkü görmedi ki yani Tahrir Meydanı ben de canlı canlı görmedim. Rabiatül Adeviye'yi ben de canlı canlı görmedim. Ama işin gerçekten dertli tarafında olanlar, işe bu meseleye dair kafa yoranlar, oralara giden insanlar, Orta Doğu'ya dair çalışmalar olanlar bunu anlıyorlar. Ve nitekim ben hemen baktım ki paylaşmışlar böyle dış haberlerle alakalı uzmanlığı olan insanlar. Burası Tahrir Meydanı siz ne yapıyorsunuz diye. Gazete sonra ona falan kaldırdı işte. Ama ne kadar kötü bir imaj değil mi? Ulusal çapta yüz binlerce satan bir gazete bunu yapabiliyor.
Bunun binlerce örneğini bulabiliriz.
Evet. Bu adaleti zedelemektir. Düşmanlarına zulmetmektir. Bu olduğu zaman işte sıkıntı oluyor ki şu an taksiye binseniz, o taksici abiyle konuşsanız ya abi haberler nasıl sence falan. Hı hı. Gazetecilere herkes böyle bir kötü gözle bakıyor.
Doğru. Okudukça isimli programdayız. Ben Deniz Yusuf Temizcan, Salih Yüzgenç'le konuşuyoruz. Okur dergisindeki yazısı üzerine Salih'le konuşuyorduk. Haberler kitabı Alain de Botton, onu tanıttın. Sel Yayıncılık'tan çıktı kitap. Haberlerin gerçekten arkasında neler döndüğünü anlamak için iyi bir kitap mı bu? Kitapla ilgili ne dersin?
Yani şöyle, her kitabın kendine ait böyle bir dünyası var. Oluşturduğu bir dünya var. Bu bir gerçek. Bu gerçekliğin içinde biz ne kadar kendimize ait şeyler alabiliyoruz, kendimize ait şeyler ne kadar görebiliyoruz, bu önemli. Belki haberlere dair ilgisi olmayan biri bu kitabı okursa, haberlere dair ya da medyaya dair çok fazla ilgisi olan birinin anladığından çok daha fazla şey anlamayabilir. Bu normal bir şeydir. Çünkü o gerçeklik kişiden kişiye değişebilir. Fakat dili itibariyle, sadeliği itibariyle, tasnifi itibariyle ki burada yayıncının da büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu kitap okundukça anlanabilecek bir kitap. Yani çok zor bir paradigması yok. Yani ortaya bir paradigma çıkarmıyor.
Sel Yayıncılık iyi çalışıyor aslında. Yani hı-hı, kitaplarını iyi hem baskı anlamında hem içerik düzenleme anlamında iyi hazırlıyor. Bu kitapta tabii sen buradaki yazında bir tahlil yazısı, bir kitap inceleme yazısı yaptın. Daha çok böyle dikkatin neler çekti senin bu kitabı okurken ve bu yazıyı hazırlarken? Burada aslında biraz şeyi de sormuş olayım. Yani okuru genel anlamda hazırlarken neler hissettin, neler yaşadın?
Şimdi şöyle Yusuf abi, güzel bir soru sordun. Teşekkür ederim. Ben dergicinin içerisindeyim. Genç dergisinde çalışıyorum. Bu yolda olmaya gayret ediyoruz. Dergiler çünkü gerçekten ciddi bir sevda. Öyle basit sıradan bir aşk değil yani dergicilik. Onu teneffüs etmek, her ay heyecanla beklemek, matbaaya göndermek, tasarım sürecinde yer almak çok güzel bir şey.
Ve nereye gidecek de hani tam da kestiremiyorsun ya. Evet. Belki bir köyde birisi okuyacak onu. Belki yurt dışına gidecek. Hiç ummadığın kişilerin eline geçecek.
Kimi zaman kitaplardan daha etkili. Gerçekten öyle. Ki aslında bizim son yarım asırda ülkemizi ciddi anlamda şekillendirmiştir dergiler, kültürel noktada. Şu anki iktidarın dergilerle yetiştiği, hükümetin dergilerle yetiştiği bilinen bir gerçek.
Çok güzel bir tespit.
Dergiler
Büyük Doğu'yla,
Sebil
Dirilişle,
Sebil dergisiyle, Dirilişle birçok dergi var. Böyle saymaya kalksak Mavera dergisi, öyle değil evet mi? Yedi Güzel Adam diyoruz. Evet. Altınoluk dergisi.
Evet.
Bunlar çok önemli dergiler, çok tecrübeli dergiler. Biz de Genç Dergisi'ndeyiz. Genç Dergisi 10 yıllık bir dergi. Biz de kendi gelişimimizi sürdürüyoruz burada.
Genç'teki macerayı dilersen ayrıca soracağım. Onu ayrıca konuşuruz.
Olur,
şimdi
inşallah.
Bu kitaptan, buradaki yazından biraz bahsedelim ve genel olarak okurda nasıl yaptığından bahsedelim.
Şimdi biz Uluslararası Genç Derneği'nde aynı zamanda biliyorsun görevdeyiz. Sen de Yüksek İstişare Kurulu'ndasın. Yüksek İstişare Kurulu'muzda 6 ay önceki toplantıda bir karar almıştık malum. Bir dergi çıkartalım, böyle bir ihtiyacımız var diye. Ve bu işin yani
Gencin dışında yeni bir dergi,
evet,
daha
yeni bir dergi
istedik.
Çıkartalım dedik. Kitap dergisi olsun dedik. Ve bunun öncülüğünü de sen yapıyorsun şu an, editörlüğünü. Çok da güzel yapıyorsun. Tebrik ederim.
Estağfurullah. Bunun için sormadım ama.
Yok yok. İşe çok müdahale ediyorsun. İyi yani. Evet. Ara başlıkları
bundan memnunsun ya.
Bence güzel bir şey. Çünkü evet, yazarı da bu biraz şey yapar. Yani editörlük belki ayrı bir konudur konuşulması gereken ama yazarı da böyle bir muhatabım var yani. Karşımda biri var yani. Dedirten bir şey bu. Okur dergisi İlk zamanlarında beni düşündürdü. Dedim ki ben daha çok böyle hani gençlik dergilerinde bulundum. İnternette ya da sosyal medyada kendime ait bazı gözlemlerim, bazı izlenimlerim oldu ama çok fazla kitaplarla alakalı ya da kitap dünyasıyla alakalı bir çalışmam olmadı. Biraz şüpheliydim yani nasıl yapabilirim
ya ilk diye. İlk defa ciddi bir tahlil yazısı yazmış oldun. Kitap inceleme yazısı.
Kitaba dair ya okulda ya da ne bileyim ödevlerimiz çok oldu ama bir yayın anlamında ilk oldu bu. Çünkü bu çok fazla olan bir şey de değil Türkiye'de yani. Mesela çok fazla kitap dergisi yok yani gerçekten. Böyle bir şey oldu. Dedik ki biz hani en azından okuduğumuz kitaplara dair ya da derinleştiğimiz kitaplara dair yazalım. İletişim kitaplarını yazdık. Haberler kitabı Alain de Botton'un kitabı. Alain de Botton her şeyi bilen filozof olarak tanınır dünyada. Hmm. İsviçreli. Yani burada şahsiyeti, kimliği pek ilgilendirmiyor bizi. Onları yani böyle biz meseleyi tavsiye ediyoruz.
Açık Türkiye'de daha çok başka kitaplarıyla biliniyor.
Evet. Yani aşk bakıyorum kitapları var. Romantik İslam'a kayan hani bizim anladığımız tabiriyle öyle kitapları var ama kendisi Müslüman olmamasına rağmen öyle algılanıyor. Yani romantik İslamcı gibi. Çünkü bak şöyle bir şey var Yusuf abi. Bu kitap çok farklı bir şey biliyorsun. İnsanı şekillendiriyor okuduğun şeyler. Mesela ben bu kitabı okurken beni en fazla değiştiren şey yani okuduğumla hayatımdaki pratik açısından şu oldu. Dedim ki evet doğru. Yani ben bir haber okurken benim dikkatimi de aslında vahşet haberleri, cinayet haberleri çekiyor. Oysa haber bu değil ki. Haber demek bu değil. Yani vahşet, tecavüz, bu tip gerçekten çok ahlaksız veya toplumun psikolojisini bozabilen şeyler insanın çok fazla dikkatini çekiyor. Bu psikolojik bir şey, sosyolojik bir şey aslında bir açıdan. Bu anlamda haberleri bağımsız düşünemeyiz yani sosyolojiden ve psikolojiden. Fakat haberler bizi bu şekilde düşünmeye sevk ediyor. Alain de Botton da buna aslında nokta basıyor. Yani değindiği nokta bu. Diyor ki sabah kalkarsanız nasıl ki ibadetinizi yaparsanız orada Müslümanlardan örnek veriyor zaten. Aynı şekilde haberleri de okursunuz. Çünkü bu bir ibadettir artık sizin için. Bu gibi şeyler. İnşallah okur dergimiz hayırlara vesile olur. Biz de yazmaya devam edeceğiz. Niyetimiz bu şekilde. Okurun ilerlemesi, büyümesi, güzelleşmesi temennimiz diyelim.
Okudukça isimli programdayız. Ben Deniz Yusuf Temizcan. Programımızın konuğu Salih Yüzgenç'le beraberiz. Okur dergisini konuşuyoruz. Aynı zamanda Genç dergiyi konuşacağız. Kaldığımız yerden devam edelim Salih, dilersen. Evet. Sen bir haberler kitabına dair bir tahlil yazısı yazdın. Ondan bahsetmiştin. Ayın yayın evi olarak bir yayın evi belirledi Okur. Büyüyen Ay Yayınları. Onunla ilgili bir yazıdan bahsettin. Biraz ona girelim mi dilersen? Büyüyen Ay Yayınları'ndan ve bu yazından bize biraz bahseder misin?
Olur tabii. Büyüyen Ay Yayınları Mustafa Kirenci'nin, bir öğretmen kendisi. Lise öğretmeni, felsefe alanında öncülüğünde faaliyet gösteren ve yayın dünyasında en renkli yayıncılığı yapan yayın evlerinden biri. Çok dertli bir insan Mustafa Kirenci. Yapmış olduğu çalışmalar, çıkarmış olduğu kitaplar çok ciddi ve önemli kitaplar ve bunu tek başına yapması gerçekten incelenmesi gereken bir mesele.
Biz dergi hazırlamadan önce bir ziyaret etmiştik. Orada bize detaylı anlatmıştı değil mi bunu?
Evet. Yani Mustafa Hoca çok dertli bir insan, dediğimiz gibi. Tek başına yapıyor bu işleri. Ayda 4 kitap değil mi ortalaması?
Bu şu an son aylarda hani en düşürdüm dedi artık yani. 4'e düşürdüm dedi. Normalde daha fazla çıkartıyormuş. Evet. 4 yılda da 160'a yakın kitap yayınladı.
İlk kitabını 2011 yılında Büyüyen Ay okuyucularla buluşturdu.
2012 herhalde.
2011'de giriş yaptı, 2012'de yayıncılığa girmiş oldu. Evet öyle oldu. Çok ciddi kitaplar bastı. 160'ın üzerine şu an kitabı var. Evet. Bildiğimiz kadarıyla. Daha da artıyor sürekli.
Ve her biri çok kıymetli kitaplar. Evet. Rastgele bir kitap yok. Akif Emre de orada yazıyor. Vesaire pek çok yazar da transfer etti.
Hem bizim medeniyetimizde önemli iz bırakmış eserlerin tercümelerine yer veriliyor tekrar. Çalışmalara, derlemelere yer veriliyor. Denemelere yer veriliyor. Hem de senin de söylediğin gibi Akif Emre gibi veya Alev Erkilet gibi veya işte Kadir Canatan gibi akademik anlamda çalışmaları olan insanların da çalışmalarına yer veriliyor. Bu şekilde güzel bir yayın evinin biz de tanıtımına yer vermiş olduk.
Peki Okur bir kitap dergisi olarak çıktı. Tanıtım sayısında niye Büyüyen Ay'a yer verdi? Pek çok yayın evi varken niye Büyüyen Ay'ı seçti? Bunun özel bir sebebi var mı?
Büyüyen Ay Yayınları'nı seçmemizin nedeni şu. Büyüyen Ay Yayınları isminde olduğu gibi büyüyen bir yayın evi.
Evet.
Gerçekten yani
Mustafa Hoca'nın da samimiyeti herhalde değil mi mesele?
Yani organik ve tabii büyümeden yana bir yer. Çok böyle holdingleşmiş, şirketleşmiş bir tarzı yok.
Sen bunu çok vurguluyorsun. Ne demek organik tabii büyüme?
Yani insanların ya da birilerinin dikkatini çekmek için belli argümanları kullanmıyor. Ajite yapmıyor, duygusallık yapmıyor. Bu çok önemli bir şey. Bu karşılaştığımız bir süreç bizim. Reklamlara bakın, televizyondaki reklamlara. Sanki yani insanı pazarlıyorlar bizi artık gerçekten. Bizi pazarlıyor. Adam bana kendimi pazarlıyor. Benim zihnimi pazarlamaya başladı. Hani derdik ki kadının meta olarak kullanılması. İşte ne demek meta olarak kullanılması? Alınıp satılan bir eşyaya dönüşmesi. Erkeğin, çocuğun alınıp satılan bir eşyaya dönüşmesi diyorduk. Şu an zihinler pazarlanıyor sanki. Yani bu kitabı okumak zorundayım izlenimi veriyor adam bana. Çünkü rafta o kitap var. Ve herkes onu okuyor. Ya bir kitap var mesela, ismini vermeyeyim şimdi. Ki ben de okudum. Güzel de bir kitap. Gerçekten güzel bir kitap. Ama kitaptan soğudum Yusuf abi. Çünkü kitabın dönüştürüldüğü şey o kadar kötü ki yayın evi tarafından. Her yerde onun böyle bombardımanı var. Artık insan böyle bir yeter artık diyor.
Çok merak ettim. Yayından sonra
söyleyeyim. Yayından sonra konuşalım. Veya sadece yayın evini de suçlamıyorum. Aynı şekilde okuyucuda da bir aslında problem var. Yani otobüse biniyorsun. Diyor ki diyor, şu kitabı okudun mu? Telefonundaki konuştuğu kişiye. Diyor çok güzel bir kitap. Harika bir kitap. Oysa bahsettiği kitap, ben öyle bir şeye şahit oldum. Bahsettiği kitap bana göre yani en üst düzey insanın böyle otobüste okuyup anlayamayacağı bir kitap. Çünkü ciddi bir kitap. 600-700 sayfalık böyle bir kalın bir kitap yani. Sırf roman diye o kitabı onu yapmanın anlamı yok. Bunun bir kültürü vardı diye düşünüyorum ben. Büyüyen Ay bunun dışında bir yayın evi. Daha çok eser çıkartıyor ortaya. Yapmak istediği şey eser yayınlamak. Bizim de Okur olarak zaten temellediğimiz, öncelediğimiz şey ne? Biz ciddiyetten yanayız. Bizim popülariteyle, bestsellerdeki o çok satan kitapların ortaya çıkarmış olduğu algıyla işimiz yok. Yani bunu paraya döksek, gerçekten öyle. Burada dinleyicilerimiz de şahit olsunlar. Bizim derdimiz para olsaydı bunu çok rahat yapardık abi. Gerçekten çok rahat yapardık. Giderdik, çok satan yayıncılarla görüşürdük. Sürekli kitap basan, 15 günde bir kitap çıkaran, 15 Temmuz yaşanan hadiseyi biliyorsun. Çok ciddi bir olay yaşadık. Ülkemizin üzerinden çok ciddi bir olay geçti. Allah bir daha göstermesin öyle bir şeyi. Ama biz elhamdülillah büyük bir mukavemet gösterdik. Yani Müslümanlar olarak, bu milletin çocukları olarak, insanlar olarak Türkiye'de darbecilere karşı, bu hainler topluluğuna karşı çok büyük bir ders verdik.
Evet.
Elhamdülillah. Fakat aradan 15 gün geçti. Kitaplar çıkmaya başladı. 15 Temmuz kitabı çıktı. Yani bunu bir derleme olarak Kültür Bakanlığı, Milliyetin Bakanlığı hani yaparsın.
Bunun matbaa süreci hani dizgi şu bu zaten hani bir hafta diyelim. Yani sen bir haftada kitap yazdın aslında.
Şöyle bak abi, şimdi Kültür Bakanlığı, Milliyetin Bakanlığı gibi resmi kurumların, yani bakanlık diyoruz değil mi? Yaptığı şeyleri tenzih ediyorum. Çünkü onlar derleme yapıyorlar zaten. Yazmıyorlar oturup.
Bir de çok sonra yaptılar ama.
Bir de çok sonra yaptılar.
Senin hani eleştirdiğin bu... başka bir şey.
Yok yani, hani bir kitap, haftada yazıyor. Kitapçıklar çıktı böyle PDF gibi. Öyle anlaşılmasın diye söylüyorum. Ama bahsettiğimiz şey, senin de söylediğin gibi, matbaa süreciye 10 bin tane bassan, yani 1000 tane bassan, o zaten 2 gün 3 gün sürecek. Mizampajı var, kapağı tabii var, ciltlemesi var, tasarımı
dağıtım
var.
Dağıtım sürecek, sana ulaşması.
Gerçekten buradan sesleniyorum. Ne ara yaptınız bunu? Bu bir başarıdır gerçekten. Bu
niteliksizliğin başarısı.
Bu niteliksizliğin başarısıdır. Bu tüketimin, yani tüketim hastalığının, tamam mı? Tüketim ibadetinin başarısıdır bu yani. Böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten. Ben sinirleniyorum Yusuf abi, çünkü niye sinirleniyorum biliyor musun? 15 Temmuz'da gerçekten ölen insanları gördüm ben. Şehit olan insanları gördüm. Biz beraberdik yani. Ve o insanların yaşadığı travmayı gördük. Şu an yaşanan travmaları görüyoruz. Yaşanan süreçte, gelinen yerde 15 Temmuz gibi bir menfur bir olay hakkında, bizim yaşamış olduğumuz bu büyük dönüşüm hakkında bir acı edebiyatı yapmak. Bunu da bir popülerleştirmek, çok satanlar üzerinden yaygınlaştırmak, ticarileştirmek. Yani. Büyüyen ayın yapmadığı şey işte. Hani örneklendirmiş olursak. Ya da bizim okur olarak asla tasvip etmeyeceğimiz bir şey. Ben hani en azından benim olduğum kısımla alakalı şunu söyleyebilirim. Allah yanımızdan, yöremizden o tip anlayışı geçirmesin. Çünkü amin. Bu abi hiçbir şey fayda sağlamıyor. Bak şöyle bir şey olabilir. 15 Temmuz'u tabii ki unutmamalıyız. Kitaplar çıkmalı, dergiler çıkmalı, müzikler...
Tekrar tekrar hatırlatılmalı.
Tekrar tekrar hatırlatılmalı ama bunu böyle bir niteliksizleştirmek sorun.
Evet.
Yani hiçbir anlamı yok onun, hiçbir değeri yok. Mesela elime öyle bir kitap geçti. Daha doğrusu internette gördüm, böyle biraz inceledim. Diyor ki, şehit olan, 15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimizden, abilerimizden biriyle alakalı kitap. Diyor ki mesela X isim hakkında konuşmuş olalım. İşte falan filan çok şehit olmayı isterdi. Hayali şehit olmaktı. Allah ona şehitliği nasip etti. Şehit olduğu için o Allah'a ulaştı. Allah şehitlerle beraber, Allah şehitleri yanına alıyor. Şehitlerin mertebesi şu. Ya bu ne abi? Gerçekten bu bir kitap mı sence?
Değil.
Ve içinde sürekli böyle bilgiler var. 15 puntoyla yazılmış. Yani sayfadaki yani o, sözcük sayısı 100 sözcük var.
O şehidin eşi de zaten şikayetçi oldu.
Şikayetçi oldu.
Vesaire, çok tuhaf işler.
Çok tuhaf tuhaf işler gerçekten öyle. Evet. Okur dergide inşallah bu tip bir sunilik olmayacak. Senin de öncülük yapmanla beraber. Büyüyen Ay yayınlarında biz bu şekilde zaten yer vermiş olduk.
Eyvallah.
Bu tip yayın evlerine inşallah tanıtacağız. Önümüzdeki ay hangi yayın evi olur bilmiyorum ama yine zaten bu şekilde bir yayın evi olacaktır diye söylemiş olalım.
Okur'u şimdi sen hem yayın kurulundasın hem de yayınlanış sürecine yakından şahitsin. Okur'un hazırlanışının sana bakan kısmında neler oldu? Yani Okur nasıl hazırlandı sana bakan kısmında? Biraz bunlardan bahsedelim kısaca dilersen. Oradan da biraz genci nasıl hazırladığımızdan bahsedelim.
Yani şunları söyleyelim. Okur dergisi bir kitap dergisi olması nedeniyle kitaplara dair bizi dertlendirdi daha fazla. Çok kitap okuyan bir topluluk değiliz gerçekten. Bizler de öyle. Ben de çok fazla kitap okumam. Çok ciddi bir kitap okuma serüvenim yok ama çok fazla kitap okumak, eğer böyle günde 5 saat kitap okumaksa okuyamıyorum. Ama en azından her gün bir saatimi kitaplara ayırıyorum diyebilirim. Yani kimi zaman
ortalamaya
böyle,
göre iyi okuyorsun.
Ortalamaya göre iyi ama biraz işte dedim ya sana, mecbur kalıyoruz yani bir açıdan da. Evet. Çünkü yüksek lisans öğrencisiyim ve okulda verilen kitaplar var. Genç dergide çalışıyorum. Mecbur okumak zorundayım yani, haber metinleri olsun, başka şeyler olsun. Ve artık Okur var hayatımızda. Evet. Kitap tanıtmam lazım buraya. Evet. Okura tanıtacağım kitap iletişim üzerine bir kitap. Okulda incelediğim kitap sosyoloji üzerine bir kitap. Gençte ki tekamülüme, gelişimime ya da yazarlıkla alakalı serüvenime etki etmesini istediğim kitapla daha çok üslupla alakalı bir kitap. Yani aslında benim üçlü bir okuma zincirim var şu an.
Evet.
Üç kitabı aynı anda okumuyorum ama ne yapıyorum? Dengeli dengeli okumaya gayret ediyorum. Kendimle alakalı mesela şunu söyleyebilirim. Oturup böyle 100 sayfa, 200 sayfa kitap okuduğum yoktur. Parça parça okurum ama okuduğum kitabı anlamaya çalışarak okumaya gayret ediyorum. Yani kitabı okuyun bitsin demiyorum. Kitabı okuyorum. Anlamadıysam bir daha okuyorum. Okuduğum bölümü. Öyle bir yöntemim var. Bir de ben şöyle yaparım. Bunu ben bir süre önce keşfettim böyle. Böyle bir şeyin aslında nasıl olabileceğini düşündüm. Çünkü bahsediyorlardı böyle bir şeyden. Kitabı alıyorum abi. İlk önce bölüm bölüm bir bakıyorum kitaba. Ara başlıklarına bakıyorum. Ara ara okumalar yapıyorum böyle. Satır aralarına bakıyorum neler var diye. Kitaba dair bir fikir uyanıyor kafamda. Kitabı internetten araştırıyorum. Kitap hakkındaki yorumlara bakıyorum. Kitabı az çok zaten kafamda canlandırıyorum. Sonra okuyorum.
Evet.
Çok daha anlaşılır oluyor öyle. Onu da tavsiye ederim. Okur dergisi bize gerçekten çok ciddi bir ivme kazandırdı okuma anlamında. Çünkü içerisinde 231 tane kitap var ilk sayıda.
Yani hazırlanırken, dergiyi evet. hazırlarken biz de bu kitapların hepsinden hem haberdar olmuş olduk.
Evet.
Hem bunların dünyasına girmiş olduk. Bize de çok şey kazandırdı. Dergiler zaten bir mektep. Evet. Okur da ayrı bir mektep oldu bize.
Şimdi derginin tahsihini yaparken ya da dediğin gibi yazıları incelerken elimize geldi bunlar. Sen bize yolladın, yönlendirdin bizi. Yazıları incelerken aynı dediğim gibi dedim ki abi yani kitaplara bak. Haberim yok. Yani yeni çıkmış çok da güzel bir kitap. Haberim yok. Çünkü dünyamda böyle bir şey yok. Yani dünyamızda elhamdülillah artık o bazı boş şeyler pek kalmadı. Yani eskiden çok daha farklı gündemlerimiz vardı. Hani fanatizme varan böyle şeylerle yaşıyorduk. Fakat kültürün düşünmenin, fikriyatın ne kadar önemli olduğunu okur bize hatırlatmış oldu. Çünkü dertli bir çalışma Okur dergisi. Bu anlamda Okur'u hazırlarken kendimiz de çok şey öğrendik ve Okur'un en büyük özelliklerinden biri de bu dergi eline alan ve kitap okumayan biri kitaplara dair çok şey öğrenecek. Çünkü içerisinde kitap tanıtımından ziyade kitap tahlilleri de var. Yani kitabı anlatıyor.
Ve burayı biraz açabilir miyiz? Tanıtım değil sadece. Hatta bu belki kitabın arka kapağına bakıp oradan kopyala yapıştır değil. Yani hiçbir yerde kopyala yapıştır yapılmadı Okur'da. Daha çok inceleme ve detaylı tahlil yazıları. Ne demek o?
Yani şöyle tanıtımı tahlile ayırmak lazım. Tanıtım dediğimiz şey yayın evi, yazarı, hangi yıl basıldı, kaç sayfa gibi daha çok.
Veya şu şu bölümlerden oluşuyor. Evet. Bir de alıntılar yani bol bol alıntılar. Evet. Şunlar şunlardan bahsediliyor değil de.
Ondan ziyade tahlili yazanın kendi dünyasında tecessüs eden, oluşan fikirlerin yansıması diyelim. İyi bir süzgeçten geçmesiyle meselenin ortaya çıkan bir şey. Bu anlamda tabii ki tahlili yazanın fikir dünyası da önemli. Yani çünkü hani eşik bekçiliği demiştik ilk bölümde. Öyle bir kavramdan bahsetmiştik. Kendi eşiğimizden geçerek ortaya çıkartıyoruz bu meseleyi. Ama derginin veya yazanın ortaya çıkışında bir serüven olarak düşünürsek bunu tahlile dönüşmesi tanıtımın tamamen meselenin derdiyle alakalı. Yani insan okuduğu şeyi anlamayabilir. Fark etmeyebilir. Fakat onu sen güzel bir yöntemle böyle ara başlıklarla, resimlerle, görsellerle anlatırsan en azından fikir sahibi olur. Bu önemlidir. Çünkü bak bu gerçek abi. 80 sayfalık bir dergi var. 80 sayfanın 80 sayfasını abi harika anladım diyen biri çıksın. Ben ona 5 adet
bir yıllık abone.
Okur dergi aboneliği sözü veriyorum ya kendi adıma. Ben evet. vereceğim parasını.
Tamam.
Sen ayarlarsın
tamam, onu. Tamam ayarlarım. Taksitle yaparız.
Taksitle yaparız. Bu bir gerçek. Yani öyledir yani. Evet. Kitap alıyoruz. 500 sayfa kitap okuyoruz. Yani ezberleyemezsin o kitabı. Ama resmi anlarsın. Mantığı kavrarsın yani. Mesele budur. Okur buna çok müsait bir dergi. Bak bunu ciddi söylüyorum. Yani Okur'un en büyük özelliği budur belki. Okur meseleyi yani resmi sana gösteriyor.
Evet.
Resmi gösteriyor. Kitaba dair resmi gösteriyor sana. Gazetelerin mesela değil mi? Kitap ekleri var. Haftalık veriyorlar. Haftada bir gün, iki gün veya değişiyor.
Artık çok az gazete veriyor.
Az veriyor. Az gazete veriyor.
Ve maalesef çoğu da biraz ticari kaygılarla öyle. Çok reklam alabilmek öyle. İçin.
Yani 20 sayfalık mı? Kaç sayfalık oluyor onlar abi?
O civarlarda.
20 sayfalık eki alıyorsun. 15 sayfası reklam zaten. Hadi bakalım. Bir şey yok ki ortada. Ne okuyacaksın? Olan şey de bir kişinin yazdığı bir şey zaten.
Evet.
Bir tane adam yapıyor. Ama burada kaç tane yazar var? Okur'da. 80 sayfalık. 40'ı aşkın yazar var.
Evet.
Ya ortada eser konuşuyor abi. Biz bir şey demiyoruz yani.
Evet.
Şu an çıkıp da bu televizyonda hani pazarlama şeyleri var ya. Kanalları.
Evet.
Hani ne diyor? 10 kavanoz bal 100 lira. Bizim eser ortada yani
eser
anladın
ortada.
Mı?
Okur'un bir abonelik sistemi var.
Evet.
Aslında Okur'a en sağlıklı ulaşabilme imkanı şu an abonelik. Web site üzerinden abone olunabiliyor okurdergisi.com'da. Fena olmayan bir site hazırlandı.
Çok güzel.
Okur'la ilgili.
Arayüzü çok güzel.
Evet yani hem güncel kitaplardan burada bahis ediliyor. Hem de Okur'un içeriği burada bulunabiliyor. yazıların, röportajların tamamını burada yayınladık tanıtım sayısında ve tanıtım sayısının tamamını okurdergisi.com'dan incelenebiliyor. Hı hı. Dileyenler abone de olabilirler. Ufak bir de gencin hazırlanış sürecinden bahsetsek Salih.
Olur.
Genç, aylık gençlik dergisi olarak 11 yılı geride bıraktı. O da zengin bir muhtevada Ebedi Gençlik Dergisi sloganıyla çıkıyor. Zengin bir yazar kadrosu var. Oturmuş bir dergi. Yani yılları artık geride bıraktı. Genç gönüllüler hareketini doğurdu. Yazı işleri gerçekten bir mektep. Ben mesela gencin yazı işlerinden bugünlere geldim. Sen gencin yazı işlerinde yetiştin. Pek çok arkadaşımızı yetiştirdi. Ama genç nasıl hazırlanıyor? Bunu biraz merak ediyoruz. Bu matbaaya gidiş sürecine kadar neler oluyor? Biraz özetle bahseder misin?
Olur inşallah. Genç Dergisi yazı işlerinin ciddi gayretiyle her ay ve tasarım ekibinin ciddi gayretiyle okuyucularıyla buluşmaya devam ediyor. Bizim her ay belirlenen süre zarfında bir mesaimiz var. Yani dergide bazen sabahlıyoruz, kalıyoruz. Çok zevkli oluyor bu. Ne yapıyoruz bu süre zarfında? Dergi tasarlanırken bir taraftan derginin okumalarını yapıyoruz, sayfa okumalarını. Tahsih adı verilen kısım bu. Dergide hata olmasın diye. Çünkü bazen kıymetli yazarlarımız yazılarını gönderiyorlar ama ufak tefek hatalar olabiliyor. Yani yazım anlamında gözden kaçan şeyler oluyor.
Şimdi her ay bir yayın kurulu toplanıyor. Hı-hı. Dosya konusuna karar veriyor. Yazılar geliyor. Onlar değerlendiriliyor. Sonra?
Sonrasında yazılar tasarıma gelmeye başlıyor. Tasarımdan...
Tasarımcılar da okuyor değil mi bütün yazıları? O da
okuyorlar.
Çok güzel.
Çünkü tasarlamak için yani o sayfaya uygun görsel hazırlamak için yazıyı okumaları lazım.
Okuyorlar. Çok şık da bir tasarımı var zaten.
Evet. Okuyup daha sonra çıktısını alıyorlar. Çıktı üzerinden de yazı işleri ekibimiz yazıları
tahsiye
okuyor.
Tahsiye ediyor.
Akabinde tekrar yaptıkları okumaları işaretliyorlar hatalı yerleri. Tasarımcı arkadaşımıza, grafik tasarımla ilgilenen Abdurrahim Yüce'ye veriyorlar, Abdurrahim abiye. O da oraları düzeltiyor dergi üzerinden.
Tekrar tekrar okunuyor değil mi?
Tekrar tekrar okunuyor tabii ki. Çünkü hata olmaması lazım. Ortaya aylık bir iş çıkarıyorsun. Binlerce basılıyor bu. Sen işini hatalı yaparsan, kötü yaparsan, ciddiyetsiz olursa insanların da bakış açısı ona göre olur. Ve bu birazcık da bizim işimize duyduğumuz saygıyla, kendimize duyduğumuz saygıyla alakalı bir şey. Okur dergi örnek verelim. Okur bir kitap dergisi. Kitap dergisi hiç hata kabul etmeyen bir şey bana sorarsan. Evet. Şiir dergisi hiç hata kabul etmeyen bir şey. Evet. Gençlik dergisi bir nebze ama o da olmaz işte. Bizde bu diyor. Bu üçüne de evet. Biz aynı şekilde bakıyoruz gerçekten. Şiir de olsan, kitap da olsan, gençlik dergisi de olsan hatasız yapmak
ne
zorundasın.
Ne kadar özenle hazırlandığını gösteriyor.
Evet ve çünkü sen bundan para da kazanıyorsun. Bu bir gerçek. Biz bu işlerle geçimimizi sağlıyoruz. İşimize duyduğumuz saygı bunu gerektirir. Büyüklerimizden, ustalarımızdan gördüğümüz şey de bunu söylüyor bize. Genç dergisi yayın kurulunun ardından tasarım, tasarımın ardından yazı işlerinin tahsis süreci. Hı hı. Akabinde baskı derken okurlarla
böyle özetlenebilir diyorsun.
Evet, 10 yıllık bir dergi biliyorsun.
Hı hı. 11 yılı doldurdu değil mi?
10 yılına geçti. 10 yılı doldurdu. 11.
yılı. 11'de şu an.
11'de. Hı. 11. yılında aylık olarak kesintisiz elhamdülillah yayınlandı. 10 binlerce basılan bir dergi.
Çok teşekkürler.
Çalışmalarımız inşallah devam edecek diyelim. Okur dergimiz hayırlı olsun. Genç dergimiz yayıncılarına devam
çok
ediyor.
Çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz. Programınız da hayırlı olsun.
Çok teşekkürler Salih. Eyvallah. İyi ki geldin. Keyifli bir program oldu. Umarım eyvallah. Dinleyenler için de öyle olmuştur.
İnşallah öyle olmuştur.
Kalbin Sesi Erkam Radyo'da Okudukça isimli programımızın sonuna geldik. Hepinize hayırlı akşamlar dileriz. Diğer programda buluşmak üzere.